Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31, Ordubehş 1400, Hicri Kameri 9, Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 21 Mayıs 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, uluslararası hukuk açısından Şeyh Süleyman'ın suikasti ve gerçek ve sanal isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Hamas ile katil rejim İsrail arasında varılan ateşkes başladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Filistin'e uluslararası koruma güçlerinin gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Zarif ırkçı İsrail saldırganlığıyla bu rejimle ilişkileri normalleştirmenin beyhudeliğini ispatladığını söyledi. Beşar Esad, Siyonist rejimin varlığı terörizm üzerine inşa edilmiştir dedi. Irakçı, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme zamanının geldiğini söyledi. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında karşılıklı ateş açıldı. Şimdi haberler.
Katil rejim İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğuna varılan karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma saat 2'de uygulamaya konuldu. Siyonist İsrail basında yer alan haberlerde Haydut rejim İsrail güvenlik kabinesinin abluk altındaki Gazze şeridinde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri de ırkçı İsrail ile Gazze şeridinde ateşkesin yerel saatle bu gece 2'de başlayacağını doğrulamıştı. Terör rejimi İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze şeridine yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihat Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Suriyelileri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgeleri roket attıklarını açıklamıştı. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın, 232 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu da işgal Filistin direnişin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı, istediğini elde edemedi, direniş halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek dedi.
Terör rejimi İsrail'in işgal ettiği topraklardaki işgalin sonu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın çoğunluğunun sesi oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haydut rejim İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için toplandı. 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ırkçı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek için toplanan genel kurulda ateşkes çağrısı yaptı. İsrail'in hukuk dışı uygulamalarının da savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Malik de İsrail salgın boyunca 100 bin Filistin'i yerinden etti. Dünyanın İsrail'in suçlarını ve saldırılarını izlemekle yetinmeyip durdurması gerektiğini söyledi. Maliki şöyle dedi, İsrail'in kendini savunma hakkında bahseden ülkeler hangi haktan bahsediyor? İsrail bir sömürge gücü ve tüm halkı cezalandırıyor. Netanyahu hükümeti iki devletli çözüme inanmıyor. Yasa dışı yerleşim siyasetine devam ederek bu çözümü boşa çıkarıyor. Katar Dışişleri Bakanı da hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirmenin etnik temizlik noktasına vardığını söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi de Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil önlem almaya çağırıyor dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de yaptığı konuşmada yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. Irkçı İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, haydut rejim İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Terörizm İsrail'in kibirle hareket ettiğini ve cezasızlıktan cesaret aldığını belirten Kureyşi, İşgal altındaki Filistin halkına amansız saldırılar düzenlendiğini söyledi. Kureyşi, bir hafta süren İsrail saldırılarında 250'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğine, binlercesinin yaralandığına dikkat çekerek bunların üçte birini kadın ve çocukların oluşturduğunu ifade etti. Gazze'de her evde ölümün yankılandığına dikkat çeken Kureyşi, Ebu Hattab ailesinin 10 üyesinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Kureyşi, Gazze ve Filistin topraklarının diğer bölgelerinde her saat yüzlerce bu şekilde trajedi yaşandığını hatırlatarak, şimdiye kadar 50 bin aşkın Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Filistinlerin kendilerini İsrail apartheid rejiminin zorbalığına karşı savunma hakkına vurgu yaparak, Mescid-i Aksa çevresindeki diğer Arap mahallelerinin gasp edilmesi, bazı Arap rejimlerinin ırkçı İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin beyhude olduğunu ispatladığını söyledi. Zarif bu açıklamayı İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanci'nin Cuma günü Filistin'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda okuduğu açıklamada yaptı. Zarif, Yahudi devleti olarak apartheid'e ayrımcı ve ırkçı siyasetlerine uygun olarak İsrail rejiminin Filistinlerin kaderini belirleme hakkını reddettiğini belirtirken ayrıca Kudüs-ü Şerif'in Yahudileştirmesini hızlandırmak ve bu kutsal şehirde Filistinli Hristiyanları ve Müslümanları ortadan kaldırarak demografik yapısını değiştirmek için benzeri görülmemiş eylemler ve teşvikler gerçekleştirdiğini söyledi. Zarif, geçen hafta İsrail güçleri dünyanın en büyük açık hapishanesi olan Gazze şeridini bombaladı ve yüzlerce Filistinli'yi en acımasız şekilde gelişmiş silahlar kullanarak orantısız savaşlar yoluyla katletti, binlerce sivili öldürdü ve yaraladı dedi. İran Dışişleri Bakanı, mevcut salgının ortasında ırkçı İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısı binlerce evi tahrip etti. Gazetecilerin ikametgahı dahil olmak üzere konut ve ticari binaları ve diğer hayati sivil altyapıyı, bariz ve sistematik ihlaller, insan hakları, uluslararası ve insancıl hukuk ihlal edilmiştir. Zarif ayrıca, açıktır ki Filistin'de barışın tek yolu Filistin'e mülteciler ve göçmenler de dahil olmak üzere tüm Filistinler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında referandum yapmaktır dedi.
İran'ın Kum kenti taklit merci alimlerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, küresel emperyalizmin Siyonistlerin cinayetlerini desteklediğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Ayetullah Nuri Hemedani dün Filistin halkının Siyonist işgalcileri karşı meşru ve cesur direnişini desteklerken, Siyonistlere destek veren küresel emperyalizmin bunların başında Amerika ve onun Avrupalı müttefiklerinde bu cinayetlerin ortağı olduğunu bildirdi.
Bugünlerde dünya özgür insanların kalbini inciten olaylara şahit oluyor diyen Ayetullah Hemedani, gaspçı rejim İsrail'in kadın çocuk yaşlı ayrımı yapmadan Filistinlilere yönelik vahşi saldırı ve cinayetleri esef verici ve son derece acı vericidir dedi. Gazze'de ve Filistin'de mazlum halkın kanının akıtılması karşısında uluslararası toplum sessiz kalmasının bu cinayetlerin daha da artması ve ırkçı İsrail'in küstahlaşmasını kışkırttığını belirten Ayetullah Hemedani, uluslararası toplum derhal sessizliğini bozmalı ve insan haklarını ihlal eden ve cinayet işleyen ırkçı rejim İsrail aleyhinde gerekli girişimlerde bulunmalıdır dedi. Ayetullah Hemedani ayrıca özellikle Müslümanlar hükümetlerinden Filistin mazlum halkının haklarını savunmaları için kendi hükümetlerine baskı yapmaları çağrısında bulundu.
İran'ın Kum kenti taklit merci alimlerinden Ayetullah Mekarem Şirazi, Siyonist rejim İsrail'in mazlum ve savunmasız Filistin halkına yönelik cinayete dayalı saldırılarını kınadı. Ayetullah Mekarem Şirazi dün yayınladığı bildirdi. Uluslararası toplum Güvenlik Konseyi ve diğer insan hakları iddiasındaki kurum ve kuruluşların sessizliğinin gölgesinde Siyonist rejimin Filistin halkını öldürdüğünü belirterek bu rejimin kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan büyük bir cinayet işlemeye devam ettiğini ve bu durumun gerçekte mahiyeti terör olan bu rejimin vahşiliğini bir daha dünyaya ispatladığını bildirdi. Ayetullah Mekarem Şirazi, Siyonist rejimin cinayetlerini kınarken şehitlerin, yaralıların ve yerlerine edilmişlerin ailelerine destek verdiklerini ve bütün vicdanlı insanların ve Müslümanları Filistin halkına destek olmaya davet etti. Ayetullah Mekarem Şirazi, cesur Filistinli savaşçıların kutsal Kudüs'ü Siyonist işgalden kurtarma çabalarını selamlıyorum dedi.
İngiltere'deki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Londra'daki İslami kurum ve kuruluşlara bir mektup göndererek Siyonist rejimin Filistin halkına ve topraklarına yönelik saldırısını şiddetle kınadı. İran'a göre İngiltere'deki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Perşembe günü Londra'daki tüm İslami kurum ve kuruluşlara gönderdiği mektupta onları işgalci Siyonist rejimin saldırganlığına karşı sağlam bir şekilde birlikte durmaya çağırdı. Mektupta Londra'daki İslami kurum ve kuruluşlara Filistin halkının özlemlerinin ve devredilemez haklarının yakın gelecekte gerçekleştirmesi için çabalarını artırma çağrısı yer aldı. Mektupta Siyonist rejim 10 günden fazla bir süredir başta çocuk ve kadınlar olmak üzere savunmasız masum Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşi cinayetlerini sürdürmektedir denildi. Terör rejimi İsrail, Gazze'de Hamas ile ateşkesi bir saat kala Gazze şeridine düzenlediği saldırıda plastik fabrikasını hedef aldı ve saldırıda plastik fabrikasında yangın çıktı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün Filistin güçlerini ve partilerinin bir dizi liderini ve temsilcisini içeren bir heyeti kabul etti. Görüşmede Filistin topraklarındaki son gelişmeleri, ırkçı İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını ve şehrin karakterini ve statüsünü değiştirmek amacıyla Filistinleri Kudüs'teki topraklarından çıkarma yönelik işgal uygulamalarına odaklandı. Esad, görüşmede ırkçı İsrail varlığının barış veya diyalog dilini anlamadığını, çünkü bu bölgedeki halklarını terörize etmeye ve haklarını ihlal etmeye dayandığını vurguladı. Esad bir kez daha Suriye'nin Filistin sorunundaki sağlam tutumu ve ana davası olduğunu yeniledi. Filistin heyet üyesi de Suriye Cumhurbaşkanı ve Suriye hükümetinin Filistin'e desteklerine teşekkür etti.
Türkiye Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda önergeyle Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon, ırkçı İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarını inceleyecek. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda Filistin Alt Komisyon kurma önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon üyeleri 3 gün içerisinde belli olacak. Yapılacak faaliyetleri ilişkin bir takvim ve yol haritası belirlenecek. Terör rejimi İsrail'in insanlık dışı saldırıları bütün yönleriyle Alt Komisyon'da masaya yatırılacak.
Yüzlerce Iraklı dün Ürdün sınırında toplandı ve Gazze ve Kudüs halkına yardım etmek için işgal altındaki Filistin'e gitme çağrısına bulundu. Iraklı göstericiler Siyonist rejimin saldırganlarına karşı Gazze ve Kudüs halkına yardım etmek amacıyla Ürdün topraklarını geçmeyi istedi. Miting sosyal medyadan da Irak'ta aktivistler tarafından destek gördü. Mitinge katılanlardan Necm el-Saidi, 21'den fazla otobüsün güney, batı ve Bağdat illerinden yüzlerce kişiyi işgal altındaki Filistin topraklarına taşımak için Ürdün sınırına getirdiğini söyledi.
Gazze'ye yönelik bombardımanı kınamak amacıyla Amerika genelinde gösteriler düzenlendi. Amerika'nın birçok kentinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Gazze'de artan sivil ölümlerine yönelik öfke tırmanırken, New York'taki ırkçı rejim İsrail konsolosluğu önündeki gösteriye katılanlar, terörizmi İsrail ve ona destek verenleri kınadılar. Özgür Filistin gösterisi yüzlerce kişiyi Manhattan'ın doğu yakasındaki İsrail konsolosluğu önünde topladı. Filistin bayrakları sallayan göstericiler 2. caddeden New York şehir merkezine kadar yürüdü. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu meydanda İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi haber bültenimize devam ediyoruz. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Eraççı, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüp yaptırımları kaldırma zamanı geldi dedi. Eraççı, Japon medyasından NHK kanalına verdemişti. Viyana'da nükleer anlaşmayla ilgili sorunların hala tam olarak çözülemediğini söyledi. Eraççı, nükleer anlaşmanın canlanması için müzakereler 21 Mayıs darbesinden sonra da devam edecek dedi. Eraççı, İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini sürdürme ihtimalini daha sonra karar vereceğini bildirdi. 21 Mayıs'ta İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında 3 ayda bir yapılan işbirliği anlaşması sona eriyor.
Tahran geçici Cuma İmamı Hucetül İslam Kazım Sıddık'ı Baki mezarlığının yıkılmasının temelinde Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak için yapıldığını söyledi. Müslümanların Medine'deki ilk ve en eski mezarlığı olan ve Cennet-i Baki olarak da bilinen Baki mezarlığının yıkılmasını kınayan Hucetül İslam Sıddık'ı dün Veramin kentinde yaptığı açıklamada Suudi rejimini Baki mezarlığının tahrip girişiminin İngiltere'nin bir programı olduğunu ve İngiltere'nin işbirlikçilerinin kanalıyla bu mezarlığı tahrip ettirdiğini, zira bunun temelinde Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak olduğunu söyledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasına atıfta bulunarak Şam'ın demokrasinin de doğru bir şekilde ilerlediğini söyledi. Emir Abdullahyan dün kişisel Twitter sayfasındaki paylaşımında Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılması Şam'ın demokrasi yolunda doğru ilerlediğini gösterdiğini bildirdi. Emir Abdullahyan, Suriye'yi parçalamak amacıyla terörist savaşa başvuran hükümetlerin artık Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı olduklarını, ancak halkın kendi seçimini her halükarda yapacağını yazdı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz derken, alınan haberlere göre Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ordusunun operasyonlarında iki PKK'lı da öldürüldü. Bu arada Diyarbakır 8. Anajet Üssü Komutanlığı'na iki maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Maket uçaklar etkisiz hale getirildi. Saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Alman biyotek firması CEO'su Uğur Şahin, Türkiye Eylül ayı sonuna kadar 120 milyon doz korona aşısı gönderileceğini açıkladı. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte testi pozitif çıkanları sayısı 9.385, hayatını kaybedenler sayısı 207, ağır hasta sayısı 2.041 olarak açıklandı.
Ve son haberimiz, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu iki ülkenin sınır bölgesine karşılıklı ateş açtılar. Ermenistan Savunma Bakanlığı Perşembe günü Ermenistan ordusunun Garakonik vilayetinin sınır bölgelerine ateş açması üzerine Ermenistan ordusunun da uyarı ateşi açtığını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerikan Kongre temsilcilerinin İsrail'e yeni silahların satılmasını engellemeye çalışmaları etrafında. Müzik. Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'e, Filistinlere karşı havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarda yaptığı tüm cinayetlere rağmen verdiği destekler Amerika içinde ve kongresinde bile Biden hükümetine yönelik eleştirileri arttırmıştır. Bu doğrultuda Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez liderliğindeki temsilciler meclisinden bir grup çarşamba günü terör rejimi İsrail'le yapılan 735 milyon dolarlık silah anlaşmasını önlemek için bir taslak sundular. Politika sitesinin bildirdiğine göre Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, İlham Omar ve Mark Pocan gibi demokrat temsilcilerle beraber bilinçli ve kasıtlı olarak Gazze şeridi halkına yönelik ölümcül saldırılarını devam ettiren terör rejimi İsrail'i silah satışlarını engellemek istiyor. Biden hükümeti silah satışlarını kongreye bildirmek zorunda. Gerçi resmi bilgiler genellikle resmi belgenin imzalanmasının ardından kongreye sunulur. Resmi bildirilerin ardından yasaları belirleyen temsilciler 20 gün içerisinde zorunlu olmayan bir karar çıkartarak bu silah satışına karşı çıkıp çıkmayacaklarını bildirebilirler. Böylece kongre bile Siyonist rejim İsrail'e silah satışlarına karşı çıksa dahi bu durum Tel Aviv silah satışı sözleşmesini iptal edecek güçte olmayacaktır. Bununla birlikte Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki bu önde gelen demokrat temsilcilerin yeni Amerikan-İsrail silah anlaşmasının uygulanmasını engelleme çabaları Amerikan yönetim düzeyinde bile Siyonist rejim İsrail'e yönelik tutum ve destek söyleminde bir değişikliğin işaretidir. Amerika'da Filistin sorununa yönelik tutumlar değişiyor gibi görünüyor. Bunun göstergesi ise Amerikan Kongresi'nin yaklaşık 140 kadar demokrat üyesinin çarşamba günü Washington'a Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine karşı acımasız savaşını ve saldırılarını sona erdirmek için Biden'dan kararlı adımlar atmasını isteyen mektubunu imzalamalarıdır.
Öte yandan Gazze şeridinde ateşkes sağlanmadığı takdirde meydana gelebilecek bir insani felaket uyarısında bulunan temsilciler bu mektuplarında şu ifadelere yer verdiler. Şimdiye kadar birçok insan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri bu şiddet karşısında acilen harekete geçmezse daha fazla insan ölecek. Mektup Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Benny Gantz'a telefon edip bu savaşta Washington'un Tel Aviv'in işgaline verdiği desteğin altını çizdiği sırada yayımlandı. Demokratların bu alandaki çabaları da Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaştı. Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, demokratların Siyonistler ve Filistinler arasında ateşkes çağrısına karşı çıkması için Biden'dan talepte bulundu. Gazeteci ve siyasi uzman William Roberts ise şöyle diyor. Amerika'nın İsrail'i desteklemeleri İsrail yanlısı lobilerin Amerika'daki çalışmalarından kaynaklanıyor. Bu durum hükümetlerin değişim sloganı ile ortadan kaldırılmayacak. Biden yönetiminin söylemi ve insan haklarını destekleme iddiaları, hatta bu bahane altında Rusya ve Çin'e yaptırım uygulaması göz önüne alındığında Filistin yanlısı aktivistler şimdi de Biden yönetimini suçluyor ve Amerika'nın bazı ülkelerde gerçekten insan hakları istiyorsa Filistin'e de dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Aslında Çin ve Rusya gibi ülkeleri insani meseleler üzerinden baskı altında bırakan Amerika hiç de insani kaygılar taşımamaktadır. Eğer Amerika bu ülkelere karşı siyasi amaç gütmüyorsa o zaman Filistinlilerin haklarına da dikkat etmeli ve İsrail'in işlediği cinayetleri desteklemekten vazgeçmelidir. Ancak gerçek sürekli farklı olmuştur. Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesinde Biden'ın kendisini İsrail'in saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan etmesi yönündeki sert talepleri de dahil olmak üzere iddialarına rağmen pratikte Washington'un Tel Aviv'e çok yönlü desteği devam ediyor. Nitekim 10 Mayıs'ta Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik yeni İsrail saldırganlığının başlangıcından bu yana Biden Filistinlilere yönelik Siyonist şiddeti durdurmak için herhangi bir somut eylemde bulunmamıştır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Çin'den Amerika'nın macera perestliğini uyarı başlığını taşıyor. Müzik Çin, Amerikan kruvazörünün bu ülkenin Güney Çin Denizi'ndeki kara sularına yasa dışı bir şekilde girişinin ardından bu ülkenin egemenliğinin ihlali sonuçları hakkında Beyaz Saray'ı uyardı. Çin ordusu, Güney Bölge Komutanlığı Çin uçakları ve gemilerinin bu Amerikan kruvazörünü Güney Çin Denizi'nde bulunan Paracel adaları yakındaki sulara girmesinin ardından bulduğunu ve rotasını izlediğini bildirdi. Bir gün önce de başka bir Amerikan kruvazörünün Tayvan boğazından geçmesi Çin'de kaygıya yol açmıştı. Peki makamları Amerika'nın bu girişimini kınayarak bu girişimi kışkırtıcı olarak nitelendirdi. Amerika'nın Çin'in iç ve sınırları içerisindeki meselelere yönelik müdahalelerin sebepleri hususunda birkaç noktaya değinmek lazım. Birincisi, Joe Biden yönetiminin Amerika'da göreve başlamasına bu yana Çin sularının yakınında Amerikan savaş gemilerinin faaliyetlerinin geçen yıla göre %20'den fazla artmasıdır. Bu arada Çin, geçtiğimiz ay Amerikan savaş gemileri, keşif ve casusluk uçaklarının Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinin Biden hükümeti döneminde önemli ölçüde arttığını protesto etti. İkincisi, Çin, Güney Çin Denizi çevresindeki ülkeler bu denizdeki adaların mülkiyeti konusunda fikir birliğine sahip değiller. Ancak kesin olan şey Çin Halk Cumhuriyeti'nin neredeyse bu denizin büyük bölümünü kontrol etmesidir. Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkelerin her birine kısmen kontrolü söz konusu. Bu ülkelerin her biri bu bölgedeki mülkiyet iddiası içerisindedirler. Bir sonraki nokta, dünyanın 5 okyanusundan sonra dünyanın en büyük deniz havzası olarak aslında Pasifik Okyanusu'nun bir parçası olarak Güney Çin Denizi olmasıdır. Birleşik Amerika Devletleri Güney Çin Denizi'ni uluslararası sular olarak tanıyor ve gemilerin ve denizaltılarının denizden gezinmesi için yasal haklarını vurguluyor ve Çin'in bu su geçidi ve güzergahında açık deniz tesisleri inşa etmesine karşı çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle Amerikan savaş gemisi ve kruvazörünün Tayvan Boğazı'ndaki son durumu serbest dolaşım iddiası çerçevesinde izah edilmeye çalışılsa da Amerika'nın gerçek niyetinin Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak Tayvan üzerindeki egemenliğini sorgulamak olduğu açıktır.
Bu arada Çin'den her zaman olumsuz tepkilerle karşılaşılan durumlardan biri de Tayvan egemenliği konusudur. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Güney Çin Denizi'ne müdahalesine son dönemde verdiği yanıtta bu denizin Amerika'nın Hawaii eyaleti olmadığını söylemişti. Bununla ilgili başka bir önemli konuda Amerika hükümetinin Güney Çin Denizi'ndeki güçlü varlığını yanı sıra Hong Kong, Tibet ve Tayvan gibi alt bölgelerde ayrılıkçı akımlarını desteklemesi ve bir anlamda Çin'i ve Çin havzasını parçalamaya çalışmasıdır. Bu Pekin'in kırmızı çizgi olarak bahsettiği konudur. Çin buna karşı çok hassas, aslında hiçbir şekilde vazgeçemeyeceği ve Pekin için pazarlık yapılmayacak bir konudur. Sonuç olarak kimi uzmanlara göre 21. yüzyıl Asya Pasifik'e ait yüzyıldır. Bu yıllar önemli batılı araştırma ve akademik merkezlerin analizlerinin ve stratejilerinin düşüncesidir. Diğer bir deyişle Çin'in yükselişi, özellikle de dünyanın en büyük ikinci ekonomisine dönüşmesi otomatik olarak Amerika'nın dünya siyasi sistemi üzerindeki hegemonyasına meydan okudu. Pekin çeşitli alanlarda Washington hakimiyetini meydan okumaya çalıştı. Genel olarak son yıllarda Amerika hükümeti çeşitli bahanelerle Doğu Asya ve Çin'in çevresinde yuvalandı ve varlığını farklı bahanelerle korumaya çalıştı. Amerika dış politikasındaki bu yaklaşım Barack Obama döneminden itibaren başladı ve Trump döneminde doruğa ulaştı. Biden döneminde de daha güçlü bir şekilde takip ediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 31 Ordu 5, 1400 Hicri Kameri 9 Şevval, 1442 ve miladi takvimle 21 Mayıs 2021 Cuma. ...1332 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Şevval 110'da Hicri Kameri 2. yüzyılın önde gelen mühaddis ve fakih İbn-i Sirin vefat etti. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen İbn-i Sirin gençken bilim öğrenmeye büyük gayret gösterip aynı zamanda züht sahibi ve takvalı birisiydi. İbn-i Sirin, İslam peygamberinin hadislerine büyük önem veriyordu ve bu hadislerin korunması ve hadis naklinde çok dakikti ve bu yüzden de çeşitli müellifler onun rivayetlerine istinad etme imkanı elde ettiler. ...2237 yıl önce bugün 21 Mayıs 216'da Kartaj İmparatorluğu askerleri Hannibal liderliğinde İtalya'nın kuzeyinde Roma ordusunu yendi. Hannibal savaş filleri ve tecrübeli askerleri kullanarak Roma'yı yenmeye kadar ilerledi. Ancak Kartajlı askerlerin gıdalarının bitmesi savaşta yenilmelerine neden oldu ve bu yüzden geri çekildiler. Akdeniz'deki iki güç arasındaki 3. ve son savaşta Roma ordusu günümüzdeki Tunus'taki Kartaj'ın asıl topraklarını işgal ettiler ve kentleri viraneye çevirdiler ve halkı da katliam ettiler. ...105 yıl önce bugün 21 Mayıs 1916'da Amerikalı ünlü yazar Harold Robbins dünyaya geldi. Yüzyıl önce bugün 21 Mayıs 1921 tarihinde Rus ünlü fizikçi Andrei Saharov Moskova'da doğdu. 1941'de fizik dalında Moskova Üniversitelerinden mezun oldu. Ardından nükleer enerji alanında araştırmaya başladı. Sovyetler tarafından hidrojen bombasının yapılmasında önemli katkısı olan Saharov, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması taraftarıydı. Bu yüzden de 1975'te Nobel Barış Ödülünü kazandı. ...30 yıl önce bugün 21 Mayıs 1991'de Hindistan'ın eski başbakanı Rajiv Gandhi bir suikast sonucu öldü. Indira Gandhi'nin oğlu olan Rajiv Gandhi 1983'te Kongre Partisi'nin genel sekreteriydi. Annesi Indira Gandhi'nin infaz edilmesinden sonra onun yerine geçti. Rajiv Gandhi Hindistan'daki 10. parlamento seçimlerine katılma amacını taşıyordu. Ancak 21 Mayıs 1991'de Hindistan'ın güneyindeki bir seçim merkezinde bir bombanın patlaması neticesinde öldü. ...19 yıl önce bugün 21 Mayıs 2002'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun onayıyla çeşitli ülkelerde kalkınma ve diyalog için dünyada kültürel çeşitlilik merasimi ilk defa düzenlendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Mu Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Davutoğlu'dan olay sözler, Güler'le görüşmesinin detaylarını açıkladı.
Yeni Çağ.
Kapalı Çarşı'da esnaf iflas ediyor.
Yeni Asya.
Faizsiz erteleme şart.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırlayın. Mustafa Balbay, 19 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Çürük tahta, çivi tutmaz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyaset, umut üretme sanatıdır. Bazen hedefleri küpürtürsünüz, tümü gerçekleşmezse daha büyük hedefler üretip toplumu umuda yöneltirsiniz. Sağlık ise öncelikle tanıyı koyma, devamında iyi bir tedavi sürecini gerektirir. İktidar, sağlığı da siyasetin bir parçası haline getirdi. Salgın hastalık gibi tarihte de çağların açılıp kapanmasında rolü olmuştur. İmparatorlukları çökertmiş, büyük savaşların kaderini de etkilemiş bir olayın büyük bir toplumsal mutabakatla seferberlikle aşılması gerekiyor. Bunun dışındaki hiçbir yol kalıcı çözüme ulaşmaz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Salgının Türkiye'de sıçradığının resmen kabul edildiği 11 Mart 2020'den bu yana aylık, mevsimlik, gitgeller yaşıyoruz. Hükümetin bu yaza dair yaklaşımının geçen yıldan farkı yok. Birkaç demeci alt alta koyalım, geçen yıl mı söylendi, bu yıl mı ayırmak mümkün değil. Yaz aylarında rahatlatacağız, güzel günler yakında. Aldığımız önlemler işe yaradı, bundan sonrası daha kolay. Yakında aşının da artmasıyla salgın tümüyle kontrol altına alınmış olacak. 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a uzanan desteksiz kapanmanın ardından önümüzde yeni bir umut takvimi var. 1 Haziran'dan itibaren her şey güzel olacak. Kim istemez ki? Ancak konunun uzmanları, işin bilimini yapanlar, işin siyasetini yapanlara hak vermiyor. Daha ciddi önlemler alınmazsa 2022'nin de eğitimden ekonomiye kayıp yıl olabileceğine dikkat çekiyorlar. Erdoğan önceki akşam kabine toplantısından sonra halkın haberleri izlediği saatte açıklama yaptı. Gündemdeki konular şöyleydi. İsrail'in Filistin'e saldırıları, dünyanın tutumu, çeteler, salgına karşı verilecek destekler, muhalefete ağır eleştiriler. Keşke 15 ay sonra bile olsa salgının önemini kavramış olsaydı da bunu öteki konulardan ayrı ele alabilseydi. Örneğin sadece buna ilişkin toplantı düzenleyebilseydi. Ancak mümkün değil. İktidar o duvarı aştı. Hangi konu olursa olsun önce siyasal ve parasal boyutu çerçevelenecek, sonra öteki yanları. Oysa iyi bir planlamayla bugünkü sıkıntıların önemli bir dilimi aşılabilirdi. Genel bir çözüm iradesi olmayınca her sektör kendini kurtarmak için kamuoyu oluşturuyor. Etkisi yüksek olan kazanıyor gibi görünüyor ama bütünde açık olduğu için o da yarım oluyor.
Mehmet Ocak'tan 19 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Sipariş anketler Erdoğan'ı mutlu eder mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Araştırma şirketlerinin gerek siyasi partilerin durumu, gerekse ülkedeki ekonomik ve toplumsal hareketlilikle ilgili belli aralıklarla yaptığı anket çalışmaları genel olarak yaşanan durumu birebir olmasa da gerçeğe yakın bir oranda tespit ederler. Zira çalışmalarını belli bilimsel kriterlere göre yürütmektedirler. Ama hemen belirtmek gerekiyor ki bu tespit operasyonel görev üstlenmemiş anket şirketleri için geçerlidir.
Maalesef bazı araştırma şirketleri de biraz da geçim kaygısı ile adrese teslim sipariş anketler düzenliyorlar. Dolayısıyla objektif araştırma yapan şirketlerle siparişçileri birbirinden ayırmakta yarar var diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Pazartesi günü Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin köşesinde Optimal Araştırma Şirketi'nin anket sonuçları yayımlandı. Bu sonuçları görünce bir anda acaba ben başka bir ülkede mi yaşıyorum diye kısa bir tereddüt yaşadığımı itiraf etmeliyim. Çünkü bu anket sonuçlarına göre memleketimiz o kadar harika yönetiliyormuş ki bütün insanlar mutlu, kimsenin hiçbir sıkıntısı yok, işsizlik sorunu yaşanmıyormuş. Böylesine mutlulukları yaşadığı Türkiye'yi Almanlar kıskanmasında ne yapsın ki? Mesele bu ankete göre memleketimizin büyük sorunları olmadığı için yaşanan küçük sorunları ancak AK Parti iktidarı çözebilirmiş. CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin hiç şansı yokmuş. Ve tartışmasız en sevilen ve beğenilen lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'mış. Evet, özet olarak anketin sonuçları böyle. Ancak araştırmanın geneline baktığımızda bu anketin bir amaca matuf olduğunu görüyorsunuz. Sık sık Ekrem İmamoğlu'nun düşüşte olduğunun altı çizilen ankette katılımcıların ancak %8,9'u memleketin sorunlarını İmamoğlu çözer diyor. Öyle anlaşılıyor ki AK Parti İmamoğlu'dan çekiniyor. Anlıyoruz ki türbede ellerini arkadan bağladığı için açılan soruşturma da bu endişenin bir sonucuymuş. Yeni AK Parti kendisini siyaseten zayıf hissediyor olmalı ki neredeyse her hafta İmamoğlu'na yönelik muhtemel bir sempatinin önünü kesmeye yönelik garip gündemler oluşturuluyor. Oysa biliyoruz ki eski AK Parti hiçbir zaman böylesine küçük hesaplar içine girmemiştir. İcraatını yapar, başı dik bir şekilde seçimlere girer ve zaferle çıkardı. Bizzat AK Parti de biliyor ki bu parti artık o değişimci ve reformist parti değildir. Hemen belirtelim, bu tür sipariş anketler bir siyaset duayeni olan Tayyip Erdoğan'ı asla mutlu etmeyecektir. Çünkü o, Türkiye'de siyasetin nasıl bir evrilme içinde olduğunu herkesten daha iyi anlayacak siyasi tecrübeye sahiptir.
Kazım Güleç Yüz, 19 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Helalleşme ve Erken Seçim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Helalleşmeyi gündeme getirmemizin üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçti. Erken seçim ihtiyacını vurgulamaya başlamamız da bir seneyi doldurmaya yakın. Aradan geçen zaman zarfında her iki konuda farklı kişiler tarafından değişik şekillerde seslendirildi. Ve gördüğümüz kadarıyla konuşuldukça gidişatın seyir ve istikameti görüldükçe bu konular daha çok netleşiyor ve zihinler kabule daha hazır hale geliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geçen hafta Erdoğan'ın pandemi tedbirleriyle sınırlı ve şartlı olarak helallik talebini dile getirmesi ve buna gerek siyasette gerek toplumda verilen karşılıklar helalleşme ile erken seçimin birleştiği yeni bir gündem oluşturdu. Erken seçim talebini hayli zamandır güçlü bir şekilde seslendirmekte olan Kılıçdaroğlu ve Akşener, Erdoğan'ın helallik talebini erken seçim çağrısıyla mukabele ettiler. Davutoğlu da aynı yönde beyanlarda bulundu. Keza HDP'de erken seçim mesajı verdi. Böylece Millet İttifakı'nın önde gelen bileşenleri bu gündemi siyasetçinin milletle helalleşmesi sandıkta olur, getir sandığı orada helalleşelim mesajını daha kuvvetli bir şekilde seslendirme fırsatı olarak değerlendirdiler. Dileğimiz ittifakın diğer mensupları olan DP ve SP ile dahil olması beklenen DEVA'nın da erken seçim meselesinde nedense mesafeli ve geri duran tavırlarını bırakmak suretiyle bu talebe kuvvet ve destek vermeleridir.
Erken seçimi iktidarın ve sarayın kararına bağlayan tavırlar, hele memleketin şu gidişatı karşısında asla kabul ve tasvip edilemez. Tek adam rejiminin ülkeyi içte ve dışta her gün daha da kötüye götürdüğünün sürekli tekrarlayan muhalefet partilerinin bu gidişatı durdurup tersine çevirmenin demokrasi içindeki tek yolu olan erken seçim kararını iktidarın inisiyatifine bırakmamaları gerekir. Seçime yanaşmayan iktidarın direnişini yine demokrasi içinde kırmanın çaresi muhalefetin bu konuyu ısrarla sahiplenip takipçisi olması ve halka mal etmek için elinden gelen çabayı tüm gücüyle ortaya koymasıdır. Muhalefetin bu noktada güçlü bir ortak irade ve inisiyatif geliştirmesi, iktidarın Millet İttifakı'nı dağıtıp zayıflatma ve bileşenlerini iç fitnelerle birbirine düşürme plan ve tezgahlarını bozmak için de son derece önemli. Evet, helalleşmek için evvela hesaplaşmak lazım. Bunun yolu da erken seçimden geçiyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 12. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Şehit Kasım Süleymani suikastını uluslararası düşünce kuruluşları açısından ele alıp sohbetimizi toparlamaya çalışacağız.
Bugünkü programda önceki programda olduğu gibi General Süleymani suikastının uluslararası hukuki boyutlarını uluslararası düşünce kuruluşları perspektiflerinden inceliyoruz. Avustralya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Alman Dış İlişkiler Konseyi ve New York Times'in görüşleri buna göre sohbetimizin devamında inceleyeceğiz.
Alan Ben Meir, 21 Ocak 2020'de Avustralya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde General Süleymani suikastı dünya düzenini bozmak başlıklı bir makale yayınladı. Ben Meir makalesinde şu ifadelere yer verdi. Son 3 yıla bakarsak Trump adaleti engellemekten, aldatmaktan, yalan söylemekten, yanıltıcı açıklamalarda bulunmaktan, korkutmaktan, rüşvet vermekten ve diğer ülkelerin liderlerine suikast yapmaktan başka bir şey yapmadı. Trump'ın General Süleymani'ye suikast düzenleme yönelik küstah talimatı, Amerika Birleşik Devletleri'ne liderlik etme konusundaki diktatörce yaklaşımının bir göstergesiydi. Aynı zamanda siyasi suikastlar için tehlikeli bir örnek teşkil ediyor. General Süleymani suikastı, dünya liderleri birbirini ortadan kaldırırsa bizim için nasıl bir dünya düzeni kalacağı sorusunu gündeme getiriyor. Böyle bir eylemin sonucu küresel kaostan başka bir şey olmayacak ve bağımsız ülkelerin birbirlerine karşı davranışlarını yöneten uluslararası düzen fikrini yok edecektir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kurucu ilkelerini de göz ardı ediyor ve uluslararası toplumun ikili ve çok taraflı sorunları ele almak ve dünyayı daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışmasını son derece zorlaştırıyor.
Avustralya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü uzmanı olan Alon Benmier sözlerine şöyle sürdürüyor. İran askeri komutanının hedef alınması, Birleşmiş Milletleri oluşturan ilkelere aldırış etmemek ve durumu uluslararası toplum için son derece zorlaştıran bir girişimdi. Trump yönetimi, General Süleymani'nin yarattığı tehlikeler hakkında herhangi bir bilgi vermedi ve bu oldu bitti girişiminde bulunarak Amerika'nın ulusal güvenliğine yalnızca kendi siyasi gündemi için tehlikeyi attı. Trump, General Süleymani'ye suikast düzenleyerek kamuoyunun dikkatini yönetiminin siyasi hastalıklarından başka yöne çevirmeye çalıştı. Bu eylem bizi savaşın eşiğine getirdi. Bu savaş Irak Savaşı'nın bir çocuk oyuncağı olduğunu gösterecekti. İran'la çok farklı bir savaştır. Astronomik mali maliyetlere yol açacak binlerce Amerikalının öldürülmesiyle sonuçlanacak bir savaş. Buna ek olarak Batı Asya'yı, bölgeyi Amerika'nın müttefiklerinin ve arkadaşlarının hiçbirinin dokunulmaz olmayacağı yaygın ve bitmeyen bir çatışmaya sürükleyecektir. Trump diktatör gibi davrandı ve Trump'a daha sadık olan Cumhuriyetçi Kongre Partisi üyeleri bu hain eylemin suç ortağı oldu.
Inna Rudolph, 21 Ocak 2020'de Alman Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayınlanan bir makalede Amerika saldırganlığını ve ülkenin Irak ile güvenlik anlaşmasının yasa dışı ihlalini anlattı. Bu bağlamda Rudolph, İran Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Irak'ın Halk Seferberlik Güçleri Haçlı Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi el-Mühendis'in suikastini meşruiyetten yoksun ve Irak egemenliğini baltalayan bir saldırı eylemi olarak nitelendirdi. Hem Ebu Mehdi el-Mühendis suikastı hem de silahlı çatışmalarda korunma yasasını esasen halk seferberlik üslerine saldırı yani Irak ordusunun ve güvenlik güçlerinin ayrılmaz bir parçasına yönelik saldırı uluslararası kurallara aykırıdır.
Rudolph makalesinin bir başka bölümünde ise şöyle diyor. Silahlı çatışmaya ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ek protokolünün 43. maddesi bir ülkenin ordusunun sorumlu tüm silahlı kuvvetler ve birimlerinden oluşunu belirtti. Bu tür silahlı kuvvetler, uluslararası hukukun silahlı çatışmaya ilişkin hükümlerine bağlı kalan bir iç disiplin sistemine tabi olmalıdır. Irak, Cenevre Sözleşmelerinin ek protokolüne taraf olduğu için Irak hükümeti Amerika operasyonlarına karşı dava açabilir. Çünkü bu terör operasyonları Cenevre Sözleşmelerinde belirtilen haklar ve hükümlere aykırı olarak gerçekleştirilmiştir.
Alman Dış İlişkiler Konseyi'nde uzman olan Rudolph yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Haçlı Şabi, Irak halkı arasında popüler bir örgüt olup, zaten IŞİD ile mücadele yoluyla meşruiyet kazanan bir örgüttür. Bu arada Irak ile Amerika arasındaki güvenlik anlaşması, Amerika'nın Irak denizini, topraklarını ve hava sahasını diğer ülkelere saldırmak veya saldırı amaçlı transit için kullanmaması gerektiğini öngörüyor. Anlaşma Amerika'nın Irak topraklarında üst düzey askeri komutanlara suikast düzenlemesi bir yana, Irak topraklarında İran'ı gözetlemesini bile yasaklıyor. Washington'un Amerika-Irak güvenlik anlaşmasını ihlal etmesi, güvenlik anlaşmasına karşı çıkan ve Amerika'nın Irak'tan çıkarılması çağrısı yapan kişi ve grupların dikkatle izlediği bir husustur. Aslında Irak parlamentosunun Amerikan askerlerini ülkeden çıkarma kararı, Trump'ın kısa görüşlü eylemlerinin onun aleyhine dönüştüğünü gözler önüne serdi.
New York Times'da yayınlanan Jonathan Svensson, 4 Ocak 2020 tarihli Savaş Suçları ve Amerikan Dış Politika Bozukluğu başlıklı yazısında General Kasım Süleymani ve diğer 4 İran askerinin Bağdat'ta hedef alınmasının Amerika için pek stratejik mantık doğurmadığı ifadelere yer almaktadır. Stevenson şu ifadelere de yer veriyor. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi doğru davranmış olsaydı, Kasım Süleymani'nin suikasta kurban gitmesine asla izin vermezdi. Donald Trump doğrudan saldırı emrini verdi ve Kongre yetkililerine danışmaya bile yanaşmadı. Diğer askeri talimatlar gibi Trump'ın acil nedeni muhtemelen liberal iş izleyicisi şok etmek, kendi içinde güç duygusu uyandırmak ve yürütme gücünü göstermekti. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı General Süleymani'nin güçlü ve saygın bir şahsiyet olduğunu söylemeliydi. Bu nedenle suikastın hedefi bu kadar yüksek rütbeli ve değerli bir askeri komutan olduğunda, yurttaşları da muhtemelen onu hedef almayı bariz bir suikast olarak değerlendirilecekti. Dışişleri Bakanlığı General Süleymani suikastının açık bir savaş ilanı veya savaşı kışkırtması olduğunu vurgulamalıydı.
Amerika kurumları tarafından şehit Süleymani'nin hedef alınmasından önce öngörü eksikliği üzerine yazdığı makalede Jonathan Stevenson şöyle yazıyor. Birleşik Amerika Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi istihbarat topluluğundan İran'ın olası yanıtlarının ayrıntılı bir değerlendirmesini istemeliydi. Görünüşe göre güvenlik noktalarının hiçbiri dikkatlice düşünülmemiştir. Bu da Trump yönetiminin hatalı performansını gösteriyor. General Süleymani suikastı tutarlı bir siyasi bağlamın dışındaydı ve kısa veya uzun vadeli stratejik sonuçları hakkında yeterli bilgilerden ve öngörülerden yoksundu. Trump'ın bu girişimi iç siyasi sorunlarını gömmek için planlı bir girişimdi. Bu eylemin kesin nedeni ne olursa olsun geri döndürülemez bir eylemdi. Hem de ciddi sonuçları olacak bir eylem. Tam da bu nedenle açıkça gerçekleşmeyen sistematik danışma ve istişareye ihtiyaç vardır.
Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli dizi sohbetimizin son bölümünü dinlediniz. 12 bölümlük bu sohbetimizde 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı'nda General Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve yanındakilere yönelik suikastı ve bu suikastın uluslararası prosedürlere ve süreçlere uygun düşecek şekilde ele almaya çalıştık. Sonuçta Şehit Süleymani ve arkadaşlarının suikasta uğramasının açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlali ve devlet terörizminin örneği olduğu kesindir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, burası Gerçek ve Sanal'ın 4. bölümüdür. Fakat gerçekten burası neresidir acaba?
Acaba medyadan yayınlanan bir program için burası tabiri doğru bir deyim mi sizce?
Orasını bilmem, bunu biliyorsunuz. Hazırlanan yazıların üzerinden okuyoruz.
Tabii
ki. Ama bakalım, burası derken mekan geliyor aklıma. Ama acaba şimdi sanal ortamdan bir mekan olarak bakabilir miyiz? Mesela burası stüdyo, burası Tahran mesela, değil
evet.
mi? Bakalım devamında neler olacak, birlikte olalım.
Evet dostlar, Gerçek ve Sanal programının 4. bölümünü dinliyorsunuz ve ben size gerçek bir selam söylemek istiyorum. Bu selam asla sanal bir selam değildir. Gerçi bu selamı sanal ortamdan da duyuyor olabilirsiniz. www.parstoday.com/tr adresine gidebilir ve tüm programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bu bizim sizinle sanal dünya buluşmamızın adresidir. Fakat yine de radyodan bizi dinlemek isterseniz frekanslarımızı siteden alarak yayın saatlerinde bizimle buluşabilirsiniz. Şimdi size gerçek bir selamla sohbetimize başlamak istiyoruz.
Bana göre selamın gerçek veya sanal olması pek bir şeyi değiştirmiyor. Fakat yine de size en içten samimiyetimle selam demek istiyorum. Bu selam nerede olursa olsun gerçek veya sanal, insana yoğun bir pozitif enerji yüklüyor.
Selam.
Şimdi gelelim en başta sorduğumuz soruya, yani gerçek anlamda buranın ne olması sorusuna. Acaba sizce bir medya programında burası tabiri doğru bir tabir midir?
Bilmiyorum, onu görmek gerekiyor. Gerçi burası dediğiniz gibi stüdyo ama aslında mekan fiziki boyutları olan bir yerdir. Onu gerçek surette düşünebildiğimiz boyutlardır. Fakat sanal mekanın farklı bir anlamı vardır. Öyle ki mekanın eski anlamını büyük oranda değiştiriyor. Nasıl olduğunu
evet.
bilmek ister misiniz?
Tabii.
Aslında sanal mekanın fiziki boyutları yoktur, bildiğiniz gibi. Siz elinize bir mezura alıp da boyutlarını ölçemezsiniz. Sanal mekan neredeyse bir iğne ucunda yerleşecek kadar küçük, fakat aynı zamanda içinde bir dünya barındıracak kadar da büyüktür. Bu mekanda gerçek mekanların kısıtlamaları söz konusu değildir. Herhangi bir şeye yakın veya uzak değildir. Her şeyin kendi gerçek mekanında olmasına rağmen hepsini aynı mesafede bulunuyorsunuz. Bir site, bir diyalog odası veya internetteki bir konuşma masası, işte sanal mekanların örnekleridir ve burada insanlar dünyanın farklı noktalarında, nerede olurlarsa olsunlar, katıldıkları sohbet odalarıyla olan bağlantıları aynıdır.
Bu konuda bir örnek verebilir miyim? Ben tabii, galiba konuyu anlamış gibiyim. Yani daha da açıklamak getirmek isterim. Açıklamak
için tabii ki.
Bizler gerçek ve maddi dünyada bazı kriterlerle sınırlıyız. Alışveriş yapmak veya başka bir şey yapmak için evden dışarı çıkmamız gerekir, değil mi?
Tabii
mesela
ki.
Bir araştırma yapmak için kütüphaneye gitmemiz gerekir. Fakat teknoloji artık günümüz dünyasında mekanlar arasındaki sınırları kaldırmış ve maddi dünyaya paralel olarak bize mekanla sınırlı olmayan bir dünya oluşturmuştur, değil mi?
Tabii ki. Başka bir örnek de verebiliriz. Mesela coğrafi açıdan turizm konusunda. Mesela diyelim ki sanal dünyanın mekansızlığı coğrafi sınırlarında anlamını kaybetmesine sebep oluyor.
Evet.
Siz pasaporta gerek kalmadan tek bir tuşla, hiçbir kuruş harcamadan dünyanın bir tarafından öbür tarafa gidebilir, konferansa katılabilirsiniz. Bu teknoloji uzaktan tedavi veya hatta uzaktan bir cerrahi operasyon yapılmasına da olanak sağlamıştır, coğrafya sınırları olmaksızın. Cerrahi mikro robotların varlığı ile artık doktor ve hasta arasındaki mesafe anlamsızdır. Şöyle ki binlerce kilometreye rağmen cerrahi operasyonlar gerçekleşiyor. Biliyorsunuz bu operasyonlar Türkiye ve İran'a da artık evet, giderek yaygınlaşıyor.
Ama sadece araştırma ve tıp mı?
Hayır tabii ki
tabii
değil.
Tabii ki değil. Eskiden dünyanın muteber bir üniversitesinde eğitim için yüklü para harcamak gerekirdi, değil mi?
Tabii.
Hatta belki kendi ailemizi ve hatta ülkemizi terk etmek zorunda kalırdık. Fakat şimdi bunların hiçbirine gerek kalmadan sanal dünyanın mekansızlık özelliğiyle dünyanın muteber üniversitelerindeki eğitimimize başlayarak devam edebiliriz. Değil mi?
Tabii
ne kadar
ki,
ilginç.
Tabii ki. Veya ne bileyim tarihi mekanları ziyaret etmek. Belki siz de benim gibi dünyanın birçok tarihi mekanı, doğa harikasını, her insanın kolay
evet,
kolay gidemeyeceği
sevdiği
yerleri gezmek istersiniz, görmek istersiniz. Mesela ben İran'da tarih kokan İsfahan kentini, şiir kenti Şiraz'ı, kutsal Meşet kentini veya tarihi Tebriz kentini yakından gezmek isterim. Fakat şimdi özellikle de bu pandemi döneminde bu pek mümkün değil. Bunun için sanal bir tur ile bu kentlerdeki mekanları rahatlıkla, kolaylıkla ve endişe duymadan gezebilirsiniz.
Evet, yani bir şekilde şöyle diyebiliriz. Artık küresel köy projesi gerçekleşmiştir. Zira biz kendi kentimiz veya hatta evimizdeki koltukta oturmuşken bir sosyal ağa bağlı olan her kent ve ülke ile bağlantı kurabilir ve toplum oluşturabiliriz, değil mi?
Tabii ki. Gerçi bu olanak var ama bir şeyi yakından görmek, dokunmak, o ortamı, o atmosferi hissetmek de bambaşka bir
tabii
duygu
ki,
tabii ki.
Zaten öyle tıpatıp aynısı olsaydı gerçek ve sanal
aynı
diye
olurdu.
Bir şey kalmazdı.
Aynı
her
olurdu.
Şey gerçek olurdu, değil
evet,
mi?
Evet.
Thank you.
Tabii ki sanal ortamın mekana bağlı olmamasının olumlu yönlerini ilaveten her şeyde olduğu gibi bazı sorunları da vardır. Mesela biz gerçek tecrübelerimizi bu sayede kaybedebiliriz. Mesela sanal bir tur ile örneğin İsfahan kentini adım adım gezebilirsiniz. Hatta hiçbir kalabalığa rastlamadan kolaylıkla gezebilirsiniz. Fakat hiçbir zaman burada akan Zayenderud kenarındaki o duyguyu hissedemezsiniz. Baktığınız bir fotoğrafla asla İran'ın güneyinde Çabahar Limanı'nda geceleri mavi ışıkla parlayan sularda yürümeyi tecrübe edemezsiniz tabii ki. Sanal ve gerçek dünyada bu tecrübelerin derinliği birbirinden çok farklıdır tabii ki.
Başka bir sorun da var. Yani sanki nasıl? Dünya camdan bir odaya dönmüştür. Sanal ortamda bir kapıdan içeri girdiğimde hemen o anda başka biri de aynı yere girebiliyor.
Evet.
Yani benim için hiçbir özel yer yok, değil mi?
Bu çok kötü.
Bu sorunlardan birisi de bu.
Bence
bu yüzden
çok kötü.
Sanal dünyada özel yaşam alanı, mahremiyet ve gizliliğin bir anlamı olmaması için günümüz dünyasının sorunlarından biridir. Bir konuya dikkat etmek gerekir. Acaba kendimizi ne kadar başkalarına göstermek istiyoruz? Bu sorun aynı zamanda teknoloji dehalarının da tahminlerinin arasındaydı.
Evet, tabii ki bu konuda mahremiyet meselesine dönüyor. Mahremiyet veya özel alan tam da başkalarının bize yaklaşabilme mesafeleridir. Ki bu da mekan ile anlam kazanıyor. Sanal dünyada da mekansızlık bir ortam var. Mekansız bir ortama girdiğimizde mesafelerin yok olduğu için özel alanında bir anlamı kalmıyor. Acaba herkes hayatımızın özel katmanlarına girmeye hak ediyor mu? Şahsi evimizde herkes izinsiz odamıza giremezken sanal dünyada durum nasıl olacaktır acaba? Bunca sosyal ağlar ve sanal dünyadaki bunca geniş çevre nedeniyle herkes bizim özel alanımıza girebiliyor ne yazık ki.
Şimdi
maalesef.
Burada bir soru var. Şimdi özel alanın bir kısmını sen belirliyorsun.
Tabii.
Girebilirler, girmeyebilirler. Mesela özellikle yani Instagram mesela diyelim. Orada hı-hı, seni takip edebilirler veya etmeyebilirler.
Bu
kimler takip
bana
edebilir,
kalmıştır.
Kimler edemez. Neyi paylaşacağım, neyi insanlar görsün, arkadaşlarım mı görsün, başka insanlar mı görsün, herkese açık
olsun
mıdır?
Mu,
bunların
olmasın
hepsini
mı?
Sen hesabında belirliyorsun ama başka bir sorun var. Sen bilmeden yani o hesapları bedavadan vermiyorlar sana değil
tabii
mi?
Tabii ki.
Oradan senin gizli bilgilerini kolay bir şekilde çalıp
o çok kötü.
Yani başka yerlere veriyorlar.
Maalesef.
Çok kötü. Orası çok kötü.
Evet.
Çünkü burada bir hırsızlık gibi. Bir zaman
tabii.
Sen kendi kapını açıyorsun. İnsanlar gelsin, soframız açık otursun. Orada sen kendin açmışsın kapını. Bir de var kapını kapatmışsın. Belki de yani yolculuğa çıkmışsın. Ama kapalı olsa da insanlar yani o hırsız dediğimizler onlar atlıyor içeri giriyor. Yani o şekilde örnek
hatta
vermek istedim.
Hatta belki bir yerde kapıyı ben kendim açık bırakmışım rahatlıkla içeri girebiliyorlar.
Evet şimdi
ne yazık ki.
Sorun mesele o ikinci kısmıdır değil mi?
Evet ona çok dikkat etmek gerekiyor.
Evet. Eskiden babalar eve girdikten sonra dışarıyla bağlantısı olmadığı için aile fertleriyle sohbet eder, duygusal bağlar oluştururdu. Anne uyanınca ev işleriyle haşır neşir olurdu. Fakat şimdi bu kişiler sanal ortam sayesinde değişmiştir. Artık babalar eve gelince onun çalışmaları ve diğer programları cep telefonuyla beraber eve giriyor. Anne uyanınca sanal ortamdaki arkadaşlarıyla buluşuyor ve çocuklar da okulun ardından tüm arkadaşlarıyla birlikte sanal dünyada eve giriyor. Maalesef herkes kendi medya hücresinde tutuklu oluyor, ev halkı arasındaki sözlü ilişkiler azalır, duygu bağları güçsüzleşir ve hatta koparak boşanmalara sebep olur. Tüm aile fertleri evde olmalarına rağmen derin duygusal bağları yok ve yan yana oturmalarına rağmen sanal dünyada seyrediyorlar ki bugün herkesi
evde,
söylemiyorum ben tahminen diyorum %90 evlerde böyle maalesef
ki,
böyle bir durum hakim değil mi?
İnsanlar yan yana otururken birbirleriyle
maalesef,
yabancılaşıyorlar
evet,
giderek. Gerçek dünyada kötü ve iyi arasında anlamlı bir mekan farkı var. Mesela cami ve kiliseler kendi gereklilikleri sahipler ve diğer mekanlarda kendi özelliklerini. Gerçek dünyada biz nerede olup olmamak hakkında karar verebiliriz. Fakat mekansız yerlerde, sanal dünyada kötü ve iyi mekanlar arasındaki fark bir arama veya bir tıklama ötesindedir. Bazen birçoğumuzun başına gelmiştir, istenmeden yaş ve cinsiyetimize uygun olmayan ortamlara istenmeden giriyoruz, farkında olmadan.
Evet, mekan kavramının anlamsız olduğu bir ortam, insanların istemeden onların kültür veya mevcut ihtiyaçlarına uygun olmayan bazı bilgilere ve içeriklere ulaşmalarına sebep olmuştur. Buna ilaveten reklam ajanslarının muhataplarının yaşı, cinsiyeti, kişiliği veya kültürel ve sosyal konumunun farkında olmadan onlara çeşitli reklamlar göndermelerini sağlamıştır. Maalesef bu sorunlardan da birisi bu. Gizli bilgiler çalınıyor. Mesela,
evet.
Gizli, demin dediğim Instagram falan diyoruz, o hizmetleri bedavadan sunuyormuş gibi geliyor ama senin bilgilerin çalınıyor. Mesela diyor ki bu evlilik çağına gelmiş, evlenmiş hatta mesela diyelim. Orada şimdi çocuğu olacak birkaç ay sonra, belki gebedir, hamiledir.
Evet.
Şimdi diyelim ona hamilelikle ilgili reklamlar gönderiliyor.
Zaten bunu tahmin etmek pek zor değil. Çünkü o paylaşımlardan...
İşin kötü tarafını anlatacağım. Sık sık gönderiliyor. Diyelim ki bir hadise çıktı önüne. Düşük yaptı.
Ay, evet.
Ama sık sık o, şimdi onda bir acı olay yaşan, psikolojik hazırlık yok. Hep çocukla ilgili ona resimler gelecek reklamlardan. Onu
evet.
gördükçe acısı derinleşecektir.
Evet.
Yani sadece bir örnek aklıma geldi
evet,
dediğim
evet.
şey. Değil mi?
Zaten evet doğru. Yani insanların psikolojisini de bozuyor. Mekanın kavramsızlığı sanal dünyanın zati özelliklerindendir. Bu konu çocuklar için ve yaşlarına uygun olmayan içerikler açısından çok önemlidir. Zira çocukların terbiye süreçlerini etkiliyor. Sanal dünyanın çocukları kötü yönde etkilememesi için Google 2012 yılında çocuklar için kidex.org adında özel bir arama motoru tasarladı. Mart 2020'ye kadar Microsoft Genel Direktörü ve sanal dünya ile sosyal ağların yaratıcılarından biri olan Bill Gates, kendi çocuklarını sanal dünyanın hasarlarından korumak için belirli bir yaşa kadar çocuklarına medya mülkiyeti vermedi. Gerçi medya mülkiyeti ve kullanılmasının kısıtlanması arasında çok fark var.
Evet, buna ilaveten bulunma mekanı da yönetilebilir. Örneğin Bill Gates ve Steve Jobs medyanın yemek masasına taşınmasına izin vermiyorlardı. Çok ilginç,
İlginç,
değil mi?
Tabii
onlar
ki.
Bu işin yani bu babası sahibi.
Hani, eskiden mesela yemek masasında gazete okumamak gibi.
Evet,
bir kısıtlamadır.
Tabii. Onlar herkesten daha çok medya ve sanal ortamın zararlarının farkındaydılar ve bu yüzden sıkı bir şekilde ondan uzak durmaya çalışıyorlardı. Bizler de benzer kısıtlamalarla sanal dünyanın kullanılmasını yönetebilir ve kendimiz ve çocuklarımızı bu zararlardan koruyabiliriz. Kısıtlamaların yapılması, onlara bağlı kalmak her zaman da kötü değil. Tıpkı mutlak özgürlüğün her zaman yararlı olmadığı gibi.
Aynen katılıyorum.
Değerli dinleyiciler, tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Hamas ile katil rejim İsrail arasında varılan ateşkes başladı. Terörizm İsrail'in işgal ettiği topraklardaki işgalin sonu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın çoğunluğunun sesi oldu. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yeter demenin zamanı geldi. Filistinler susturulamaz, ırkçı İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı dedi. Dışişleri Bakanı Zarif Ökçü, İsrail saldırganlığı bu rejimle ilişkileri normalleştirmenin bihudeliğini ispatladı dedi. Ayetullah Nuri Hemedani, küresel emperyalizmin Siyonistlerin cinayetlerini desteklediğini belirtti. İngiltere'deki İran Büyükelçiliği, terörizm İsrail'in cinayetlerini kınadı. Emir Abdullahyan, Şam demokrasi sürecinde doğru bir şekilde ilerliyor dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 ve (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.